huzur arayan topraklar. Merhaba sayın dinleyenler. Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Huzur Arayan Topraklar programında sizlerle birlikteyiz. Başlarken bize ulaşmak isteyen dinleyenlerimiz için telefon numaralarımızı verelim. 0090 312 463 34 19 0090 312 463 34 21 Orta Doğu'da huzur @trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Bu programda Türkiye'deki Suriyelileri konuşacağız. Türkiye'de Suriyelilerin toplumsal, ekonomik ve güvenlik açılarından etkilerine değineceğiz. İlerleyen dakikalarda Ege Denizi'nden Yunanistan'a geçmek isteyen Suriyeliler konusunda yerinden bilgi almak üzere Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Çanakkale Ofisi Sorumlusu Avukat Gözde Tokya'ya bağlanacağız. Stüdyoda ise Yardımcı Doçent Doktor Özden Çelebi ile birlikteyiz. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Çelebi ile Türkiye'deki Suriyelileri ve etkilerini değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Türkiye-Suriye krizinin başından beri açık kapı politikası izliyor. Türkiye'ye gelmek isteyen Suriyeliler geri çevrilmiyor. Türkiye'ye sığınan Suriyeli mültecilerin hukuki statüsü ise ta başından beri bir tartışma konusu. İsterseniz ülkemizdeki Suriyelilerin etkilerine geçmeden önce sığınmacı mülteci arasındaki ayrıma değinelim, hakları konusundaki benzerlikler ve farklılıklardan söz edelim ve yasal düzenlemelerimizde bu konu nasıl yer alıyor, bunun üzerinde duralım.
Tabii memnuniyetle. Bu çok önemli bir konu çünkü çok fazla bilinmeyen, çok da dikkat edilmeyen bir nokta ama aslında herkesin hangi hak ve sorumluluklara sahip olduğu, belli kurallar içerisinde davranması gerektiği bildiğimiz bir şey. Dolayısıyla bunu düzenleyen Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 6458 sayılı kanun 2013 yılının Nisan ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi ve 2014 Nisan'ında yürürlüğe girdi. Onunla birlikte de Türkiye'nin daha önce çok değişik kanunlar tarafından yürütülen uluslararası göç politikaları, bunun içerisinde bilhassa iltica politikası da tek bir kanun tarafından yürütülür hale geldi. Daha da önemlisi kurumsallaşma sağlandı. Daha önce farklı bakanlıkların uhdesinde bulunan bu politikaların yürütülmesi meselesi yine bakanlıklar arası tabii ki koordinasyon son derece önemli ama artık bir göç idaresi genel müdürlüğümüz var. 81 ilde teşkilatlanmasını, yapılanmasını tamamlamış ve dolayısıyla bu bizim için çok daha elzem bir ihtiyacın karşılanması anlamına geldiği için önemli bir gelişmeydi. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 61. maddesinde mültecinin tanımı yapılıyor. Siz sığınmacı dediniz, mülteci dediniz. Bu konuda farklı terimlerin kullanılmasının sebebi 1994 yılında yayınladığımız yönetmelik. 1991 yılında İran kuzeyinden çok kısa bir süre içerisinde İran'a ve Türkiye'ye kaçanlar olmuştu. Bunlardan toplam sayıları 1,5 milyonu geçiyordu. 450 bin kadarı Türkiye'deydi ve o zaman Türkiye bir refleks olarak yönetmelik ile cevap verdi mevcut duruma. Çünkü Türkiye 1951 tarihli mültecilerin statüsü hakkındaki Cenevre Sözleşmesi'ne ve onu gözden geçiren 1967 tarihli New York Protokolü'ne coğrafi bir kısıtlamayla taraf, buna göre Avrupa dışından gelenlere mülteci statüsü tanınmıyor. O yüzden 1991 yılında gelenler burada bir boşluğun ortaya çıkmasına sebep oldu ve bu 1994 yönetmeliğiyle telafi edildi. Avrupa dışından ve kitlesel göç hareketleriyle gelenlere sığınmacı dendi. İşte 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu bu karışıklığı giderdi. Kanunun 61. maddesinde Avrupa'dan gelenlere mülteci, 62. maddesinde biz coğrafi kısıtlamayı halen koruduğumuz için kaldırmadık o koşulu. Şartlı mülteci ve 63. maddede de her ikisine de uymayan ama ülkesine geri gönderilmesi halinde ölüm cezasına çarptırılacağı yönde veyahut da savaşta ölebileceği yönde ki Suriyelilerin durumu buna çok doğrudan uyuyor. İkincil koruma tanımları verilmektedir. İsterseniz tanımlara sonra da girebiliriz. Ben bir telefon bağlantısı olduğu için çok uzatmıyorum ama var mı vaktimiz? Bir iki
şimdi
dakika
isterseniz sayısal verilerden kısaca söz verilerden edelim.
Sayısal verilerden de söz edelim. Tabii memnuniyetle Gözde Hanım da bu sayılardan bizlere bilgi verecektir. Şimdi Türkiye'de 62 değişik ülkeden mülteci olduğunu biliyoruz. Yani Avrupa'dan gelenler yok denecek kadar az. Bunlar hep Avrupa dışından gelen ülkelerden. Dolayısıyla şartlı mülteci ya da ikincil koruma sağlayabileceğimiz yahut da burayı bir geçiş ülkesi olarak değerlendiren göçmenler. Ama 62 değişik ülkeden mülteci var dediğimizde burada bir alt başlık daha açmak gerekiyor. Bunların ilk dördü Irak'tan, Afganistan'dan, İran'dan ve Somali'den gelenler tarafından oluşturuluyordu. Suriye krizi patlak verene kadar. Şimdi Suriyeliler çok büyük bir grubu oluşturuyorlar biliyorsunuz. Ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün istatistiklerine göre yaklaşık 2,5 milyon Suriyeli mülteci Türkiye'de 2011 yılından beri Türkiye'ye gelmekte ve Türkiye'de bulunmakta. Ama Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin verilerine göre de Suriyeliler dışındakilerin toplam sayısında 2013'ten bu yana çok büyük bir artış var. Ve 2015 yılının verilerine göre de 135 bin civarında sayıdan söz etmemiz mümkün. Daha doğrusu 2015'in sadece 130 bin üzerinde 250 bin üzerinde bir sayıdan söz etmek mümkün. Bunların tabii demografik dağılımı da çok farklı. Önemli olabilir. Evet. Ama hani içerisinde çocukların durumunu belki ayrıca da sonra konuşmak mümkün olabilir.
Daha sonra toplumsal yaşama etkilerinde isterseniz o konuya değinelim. 1 Ocak ve 10 Aralık 2015 tarihleri arasında yaklaşık 795 bin kişi Yunanistan'a deniz yoluyla düzensiz bir geçiş yapmış. Bu sayı 2014 Aralık ayının aynı dönemine göre 1300 kat daha fazla. Denizdeki koşulların tehlikeli olduğu Ekim ayında bile artışları görebiliyoruz.
Maalesef.
Ekim 2014'te 8500 kişi geçerken bu sayı Ekim 2015'te 150 bini geçmiş. Bunların büyük çoğunluğu Suriyeliler. En yoğun geçiş yerlerinden biri de Çanakkale. Evet. Yunanistan'a geçmek isteyen Suriyelilerin durumuna ilişkin değerlendirmeleri almak üzere bir telefon bağlantımız olacağını başlarken belirtmiştik. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Çanakkale Ofisi Sorumlusu Avukat Gözde Tokyay telefon hattımızda. Merhaba Sayın Tokyay.
Merhaba Sema Hanım. Günler dilerim.
Teşekkür ederiz. Ege'den Yunanistan'a geçmek isteyen Suriyelilere ilişkin değerlendirmelerinizi alalım. Dernek olarak yürüttüğünüz çalışmalardan da söz ederseniz dinleyenlerimize bunları da aktarmış oluruz.
Tabii ki. Öncelikle şöyle başlayayım. Biz Eylül ayından beri aktif olarak Çanakkale'de 6 kişilik ekibimizle avukat olarak ben, psikologumuz, sosyal çalışmacımız, destek personelimiz ve Arapça-Farsça tercümanlarımızla birlikte faaliyet göstermekteyiz. Son dönemlerde özellikle şu son 4-5 ayda size yaptıklarımızı ve yaşadıklarımızı kısaca özetlemek isterim. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi ve Ayvacık'a bağlı Gürpınar, Behramkale ve Küçükkuyu kasabalarındaki jandarma ekipleriyle irtibat halinde her hafta Türkiye'den illegal yollarla çıkmak isterken yakalanan kişilerin uyrukları, kişi sayıları da özellikle bizim için önemli olan hassasiyet tespiti yani yaşlı, hamile, hasta ve refakatsiz düşmüş çocuk, kadın aile reisi veya LGBT gibi durumlar tarafımızca işbirliği içerisinde yürütülmeye çalışılmaktadır. Bu kişilerin rakamsal olarak sizin daha önce belirttiğiniz gibi şöyle bir şey söyleyebilirim ben de. Son 15-20 gün öncesine kadar günde 500 kişiye yakın yakalama sayısına ulaşılıyordu. Bu son 15 gün içerisinde 15-20 gündür çok da az olsa bir düşüş var. Ayrıca Ayvacık'ta sadece son 5 ayda 60 bin kişi yakalandı sadece Ayvacık'ta. Sahil güvenliği verilerine göre ise bu sene ölümden yani boğulmaktan kurtardıkları 38 bin kişi olduğu söyleniyor. Uyruklarda ise şu şekilde bir değişim oluyor. Her hafta sayılar ve milliyetler haftadan haftaya değişiklik göstermekle birlikte bizim gözlemlediğimiz son zamanlarda bir Afgan artışıdır. Daha önce Afgan ve Suriye aslında daha hani Aralık'ta aslında Irak ve Suriye'ydi. Şu an Afgan ve Suriye'ye döndü. Yani bizim aslında buradaki görevimiz yaptığımız şu şekilde oluyor. Jandarma bize yakalamaları haber verdikten sonra bizden tercüman desteği talep ediyor ve biz de gidiyoruz. Benim tüm tercüman destekleriyle birlikte ifadelerde bulunmamın sebebi aslında burada yakalanan mültecilerin statüsünü insan ticareti mağduru olduğunu ifadelerinde işte genellikle ifadelerin müşteki sıfatıyla yani mağdur sıfatıyla alındığını mültecilere bunu hatırlatmak. Çünkü karşılaştıkları ilk kişi jandarma ve korkmuş, umutsuz ve mutsuz bir haldeler. Yakın kaybediyorlarsa zaten daha da kötü bir durumdalar. Ölümlü olaylarda daha çok biz ifadelerde ben aslında hani onların burada güvende olduklarını, rahatlamaları gerektiğini, daha fazla ölüm olmasın diye böyle bir ifadenin alındığını, ondan sonra bu insan ticaretinin ve ölümlerin durmasının amaçlanarak böyle bir çalışma yapıldığını anlatıp daha sonra ifadelerini hani rahatça verebilmeleri için bir ortam sağlamaya çalışıyorum. Daha sonra da mesela bundan sonra nereye gideceklerini, şu anki prosedürün ne olduğunu, Türkiye'de bir sığınma prosedür olduğunu, hani korkmamaları gerektiğini, ülkelerine dönmeden korkanlar çok, korkmamaları gerektiğini, hani eğer buraya sığınırlarsa kimsenin onları ülkelerine gönderemeyeceği gibi hukuki, sosyal, psikolojik her konuda destek olmaya çalışıyoruz. Sahada ki görevde aslında yaptığımız buna ne var ve daha çok da temel ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma yapıyoruz. Bu hassasiyet testinden bahsetmiştim. Yani onun dışında bir de kıyafet ve temel gıda, kuru gıda, hijyenik malzemeler yardımında da bulunuyoruz. Ki insanlar hani insanlık dışı bir yerden kaçmışlar. Burada da bir insanlık dışı muamele görmemeleri için. Ki zaten hani Türkiye jandarma sahil güvenlikte bizimle sağ olsun işbirliği içerisinde yaklaşıyorlar. Ondan sonra yani umarım bundan sonra yakalananlar gitgide azalır ve bu süreçte ölümler biter.
Teşekkür ederiz Gözde Tokyay. Aynı temennilere biz de katılıyoruz. Evet Sayın Çelebi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre Suriye'de ülkelerini terk etmek zorunda kalanların %97'si çevre, komşu ülkelerde.
Evet.
Lübnan, Ürdün, Türkiye, Irak ve Mısır'da. Mısır biraz uzak olmakla beraber zaten çok düşük, hatırladığım kadarıyla 36 bin kadar Suriyeli var Mısır'da. Sadece %4'ü Avrupa'ya sığınma talebinde bulundu Suriye'den kaçanların. Frontex verilerine göre ise Haziran ve Temmuz 2015 tarihleri arasında Avrupa Birliği sınırına girmeye çalışırken tespit edilen sığınma sayısı 340 bine erişti. Bu rakam 2014'te aynı dönemde 280 bin civarındaydı. Sayının giderek arttığını görüyoruz. Dolayısıyla Avrupa Birliği sığınmacılar konusunda bir önlem alma ihtiyacı hissetti ve Türkiye ile bir işbirliğine gitme durumu doğdu. Geçtiğimiz 15 Ekim daha sonra Kasım'da bir anlaşma söz konusu oldu. Avrupa'nın Suriye'den göç edenlere düzensiz göç ve kaçak göçmen statüsünde yaklaştığını görüyoruz. Az evvel de sizin de değindiğiniz gibi, açıkladığınız gibi sığınmacı ya da mülteci olarak değil, kaçak göçmen olarak yaklaşıyor. Bu aslında soruna bakarken bir kaçış noktası gibi de görünüyor. Ama bunlara daha sonra bir programımızda değinelim, Avrupa Birliği'nin mülteciler konusuna yaklaşımına. Öncelikle Türkiye ile işbirliğinde son gelişmeleri değerlendirmenizi isteyeyim.
Son gelişmeler yine sizin bahsettiğiniz çizgi üzerinde gidiyor. Yani Türkiye ile işbirliği yapma konusunda Avrupa Birliği son derece büyük bir ihtiyaca sahip görülüyor. Bu yüzden de Türkiye'de mümkün olabildiğince Suriyeliler çok ön planda, doğru, ama Gözde Hanım da biraz önce değindi, sadece Suriyeliler değil, çok sayıda Irak'tan giden, Afganistan'dan giden, hatta Afrika'nın değişik ülkelerinden, evet, geçen, sayıca az olsa da var. Dolayısıyla toplamda yani yakında bir sayı artışı söz konusu ve Avrupa içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal istikrarsızlık döneminde, yani sosyal olarak da istihdam politikasında çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Böyle bir artışı göğüslemek vermek istemiyor. Elini taşın altına fazla sokmak istemiyor. O yüzden de olabildiğince Türkiye rotasını, Türkiye'nin üzerinden farklı rotaları kullanarak, farklı güzergahları kullanarak Avrupa Birliği'ne geçmek isteyenleri, o sınırlar içerisine girmek isteyenleri Türkiye'de tutmaya çalışıyor.
Komşu ülkelerde tutmaya çalışıyor. Ağırlıklı olarak da Türkiye.
Ağırlıklı olarak Türkiye'de, çünkü şu anda çok Türkiye'de. Şimdi biraz kuzeyde, Karadeniz'in üzerinde Rusya, Ukrayna hattından, Moldova hattından başka geçişler var. O rotaları kullananlar genellikle evet Suriyelilerden, Afganlardan da olabiliyor ama başka rotalardan, başka kaynak ülkelerden gelenler. Çok enteresan. Göçmen kaçakçıları farklı rotalar üzerine yerleşmiş vaziyetteler ve o rotalardan da belli etnik veya belli gruplardan, belli ülkelerden gelenler geçiş yapıyorlar. Yani sanki bir iş bölümü varmış gibi. O yüzden Avrupa Birliği sınırları içerisinde Ege Denizi üzerinden gelenler tabii daha çok Türkiye üzerinde bir mola vermiş veya Türkiye'de bir süre kalmış, oradan geçmekte olan kişiler. O yüzden Avrupa Birliği de diyor ki bana olabildiğince az Suriyeli gelsin ve diğerlerinden de olabildiğince az gelsin. Fakat tabii ki 51 Sözleşmesi'ne onlar da taraf ülkeler ve belli sorumlulukları kaldırmak, yani omuzlamak durumundalar. O yüzden sözleşmeyi dar yorumlama yoluna gidiyorlar ve öyle dar yorumluyorlar ki bizim işte demin söz ettiğim 6458 sayılı kanunumuzda belirttiğimiz ikincil koruma. Onların da ülke bazında yasal düzenlemelerinde olduğu gibi ortak ilke, ortak prensip yönetmeliklerinde de var. Onu da dar yorumluyorlar. Dolayısıyla belki kendi geldikleri ülkeleri tespit edip veya etmeyip oralara göndermek durumunda kalmıyorlar. İstemiyorlar belki bunu ama mümkünse kendi kaynak ülkede değil de geçiş yaptıkları ülkede, Türkiye gibi bir ülkede kalsın istiyorlar. Dolayısıyla Avrupa Birliği ile
maddi yardım da
evet, Avrupa Birliği ile ilişkili. Bu önemli, en önemli sahip bu. Türkiye'de olabildiğince kalsınlar, Avrupa Birliği'ne geçmesinler. Geçeceklerse kontrollü olarak geçsinler. Şimdi aslında demin Gözde Hanım'ı dinlerken ben de şu notları alıyordum aklımda olan. Burada biz daha çok insani güvenlik açısından yaklaşıyoruz. Oysa Avrupa Birliği daha pragmatik bir şekilde bir duruş sergiliyor ve ekonomik motifleri düşünüyor. Efendim bir takım sosyal motifleri düşünüyor. Daha pragmatik yaklaşıyor duruma. Kaldırabileceği bir yükü kendince hesaplıyor. Orada da insani güvenlik gözden kaçıyor. Hal böyle olunca da çok büyük bir sorun göz ardı edilmiş oluyor. İnsan odaklı bir yaklaşım şunu sorduruyor bize, bu sorun nasıl çözülüyor? Yani evet. Yasa dışı ya da işte düzensiz geçişler sonucu mağdur olanların problemlerinin çözülebilmesi için iki yol var. Bir tanesi ya kaynakta çözülecek sorunlar. Yani Suriye bu çok içinde. Yakın görünmüyor. Suriye içinde, Afganistan içinde, Irak ve İran'dan gelenler içinde. Evet. Libya'da nerede? Afrika'nın da değişik ülkelerine. Kaynakta çözüm şu anda çok mümkün görünüyor. Çok uzak bir gelecekte inşallah, hepimizin dileği ve umudu bu. Ama şu anda yakın görünmüyor gerçekçi olmak gerekirse. Diğeri de o zaman Avrupa Birliği'nin taşın daha çok altına elini sokabilmesi, daha gerçekçi olabilmesi. Türkiye'ye şu anda, yani dün bir görüşme vardı ya da önceki gün Türkiye ile Avrupa Birliği yetkilileri buluştular ve ana gündem maddesi yine sığınmacılarla ilgiliydi. Geri kabul merkezlerinin çoğaltılması, geri gönderme merkezlerinin çoğaltılması, bunların işletilmesi, yönetilmesi. Çünkü Türkiye üzerinden Avrupa Birliği'ne geçtiği saptanan herkes orada yaptığı iltica başvurusu geçersiz olursa ya da ikincil koruma sahibi olamazsa Türkiye'ye geri gönderilmek evet. durumunda. Bu geri gönderişlerde Türkiye'nin bu kişileri barındırması, onlarla ilgili doğabilecek sorunları hafifletmesi, mültecilerin sorunlarını hafifletmesi için çok ciddi yardıma, paraya da ihtiyacı var. Ama dünyada terörizm arttıkça, yoksulluk arttıkça bu sorunun çözülmesini beklemek saftirlik olur.
Evet, buradan
o yüzden isterseniz... Avrupa Birliği ile Türkiye'nin hani daha çok işbirliği yapması lazım diyorlar ya, bir an önce biz somut olarak geri kabul merkezleri, yok vizesiz Türkiye'ye geçiş gibi karşılığında uzatılmış bir şey falan, bunları değil de somut olarak kaç kişiye ne kadar istihdam sağlanabilir, hangi niteliklere sahip olanlar nerede kalabilir veyahut da sorunun yerinde bitmesi için somut adımlar nelerdir? Bunları konuşmalarını bekliyoruz.
Evet, Avrupa Birliği'ne baktığımızda İngiltere'de 3000 çocuğun kabulüne ilişkin bir çalışmanın yapıldığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugüne kadar 2000 Suriyeli kabul edilmiş. Maalesef. Bunu görüyoruz.
Türkiye'de evet. 60 binin üzerinde bazı kaynaklara göre, bazı kaynaklara göre 30 binin üzerinde burada doğmuş çocuk var.
Evet.
Bazı kaynaklara göre 780 bin, resmi verilerimize göre 600 binin üzerinde, yaklaşık 700 bin çocuk var Türkiye'de, Suriyeli mülteci çocuk. ve bunların sadece 150 bini eğitime katılabiliyor.
Biraz sonra isterseniz sırayla değinelim. 3 bin
de bu iş olacak evet. gibi değil.
3 bin bunun yanında nedir ki diyorsunuz. Aslında Türkiye bir göç ülkesi oldu son gelişmelerle ve Suriyeli sığınmacıların siyasi, ekonomik, güvenlik, hukuki, toplumsal boyutlarıyla yaşamımızı etkilediğini görüyoruz. Türkiye'deki Suriyeliler konusu her şeyden önce bir sosyal uyumu gerektiriyor. Buradan başlayarak az evvel Avrupalıların çekince koyduğu alanlara girelim isterseniz. Toplumsal yaşamımıza ve güvenlik üzerine, Türkiye'deki etkileri üzerinde duralım.
Şimdi daha önce bir söylediğimi tekrarlamak durumdayım. Aslında maalesef bugün de çok zor bir zaman dilimi içerisinde konuşuyoruz. Çünkü dün çok büyük bir acı yaşandı yine İstanbul'da. Bir canlı evet. bombanın eylemi sonucu. Çok sayıda kişi, bir ölüm bile fazladır aslında böyle bir nedenle ölmek açısından baktığımızda ve çok sayıda yaralı var. Daha Ankara'daki yaramızı saramadan İstanbul'da böyle bir olay meydana geldi. Ve ne yazık ki toplumun çok hassas olduğu, üstelik bu sefer Türk olmayanlar da var ölenler arasında. Çok sayıda yabancı var turist olarak burada bundan. Çok hassas olduğumuz bir acılı durumu yaşarken bir de haberler geliyor ki Suriyeliler ya da Suriye'den giriş yaptığı tespit edilmiş IŞİD bağlantısı olduğu düşünülen bu konuda ciddi kanıtlar bulundu. Herhalde bu yönde açıklamalar yapıldığına göre kişiler tarafından bu saldırılar düzenleniyor. Şimdi toplum çok hassas çünkü zaten artan sayılar ve bu sayıların bilhassa Suriyeliler tarafından oluşturulması büyük grubun bir hassasiyet yaratmıştı. Aslında meseleye iki taraflı bakmak mümkün. Yani ayın bir karanlık yüzü var, bir de aydınlık yüzü var. Ya da madalyonun iki yüzü var, öyle düşünelim. Evet, Türkiye şu anda birçok Suriyeli için bir sığınak, yaşamda kalabildikleri, yaşama tutunabildikleri bir yer ya da buradan Avrupa'ya geçebildikleri bir kapı. Bu çok önemli. Ama öte yandan çok ciddi problemleri var. Buraya gelen Suriyelilerin çok çok büyük bir kısmı. Çok büyük bir kısmı kendilerinin herhangi bir şiddet ya da suç olgusuyla bağdaştırılması fikrinden bile çok rahatsızlar. Ama maalesef onlar da tehlikeleri açıklar. Çok erken yaşta evlendirilme, fuhuşa sürüklenme, angarya işçi olarak çalıştırılma. Yani bir kere dil engeli var. Türkçe konuşamıyorsunuz. Eğitim almamışsınız, eğitiminize devam edemiyorsunuz. Çok sayıda çocuklu aileler var. Bu ailelerin bir kısmında erkekler yok. Kadınlar ve yaşlılar ve çocuklar baş başa
var. Hatta refakatsiz çocuklar var. Kadınlar
bu
var.
Uluslararası Göç Örgütü'nün çok altını çizerek bahsettiği bir noktadır. Sadece bu olayda değil, bütün daha önceki örnek uygulamalarda düşük sosyal destek bilhassa kadınların ve çocukların istismarını getirecek temeli hazırlar. O yüzden maalesef Türkiye açık kapı politikası izlese de buraya gelenlere kucağımızı açmış olsak da onların yaşamını kurtarmış olsak da devlet ne kadar gayret ediyor olsa da her zaman fırsatçılar var ve eğitimsizlik, düşük sosyal destek, dil bilmeme gibi noktalardan hareketle biz bu insanların terör örgütleri tarafından da bir takım suç şebekeleri tarafından da mağdur edildiğini görüyoruz, biliyoruz. Bir sürü örnek çalışma var bu konuda. Dinleyenler isterlerse bakabilirler. Şimdi bu meseleye bir açıdan bakışımız. Diğer açıdan baktığımızda ise tabii ki Türkiye'de halk şunu görüyor. Belki bizde de iş işsizlik yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilerin de işsizlik oranı çok yüksek ve çözebildiğimiz bir sorun değil. Avrupa Birliği de çok uzun zamandır bu sorunla uğraşıyor. Dolayısıyla Türkiye'de giderek büyüyen bir işsizlik oranı var. Genç erkek nüfusta, üniversite mezunu olanlarda, kalifiye nitelikli insanlarda da bu sorun çok akıt olarak yaşanıyor. Dolayısıyla biz burada işsizken yabancıların gelip çalıştırması bizi rahatsız ediyor diyorlar. Ama şunu unutmamak lazım. Onlar hak ettiklerinin emeklerinin karşılığında çalışmıyorlar. Sorunun yanıtını çok uzattım farkındayım ama Türkiye'de dolayısıyla böyle bir sorunla yani istihdam alanında kara ekonomi alanında bir ciddi sorunumuz var. Bu çocukların eğitimi sorunumuz var. Sağlık hizmetlerinden evet. yani. Çalışma Bakanı geçen hafta bir açıklama yaptı. Suriyelilere çalışma izni çok yakında geliyor diye. Belki birçok dinleyicimizi bu düşündürmüş olabilir ama yer altına ineceklerine, kara borsaya düşeceklerine
evet.
Bu insanların yeryüzünde görünebilir, insan onuruna yakışır bir şekilde en azından sömürülmemelerine gayret ettiğimiz bir düzen içerisinde var olmaları her zaman tercih edilir.
Ekonomiye girdiniz. Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu'nun yaptığı açıklamada bazı rakamlar vermişti. Ekim 2015 itibariyle Türkiye'de 2 milyon 200 bin Suriyeli var ve bunun yanında Afganlı ve Iraklı göçmenler bulunuyor. Kamplarda yaşayanlar 266 bin ve bunların ihtiyacı için bugüne kadar 8 milyar dolara yakın kaynak ayrıldığını ifade etti Sinirlioğlu. Bu miktar içerisinde uluslararası toplumun katkısının 417 milyon dolar olduğunu söyledi. Avrupa Birliği payı ise sivil toplum kuruluşları üzerinden olanlarda dahi sadece 170 milyon dolar. Evet, ekonomiyi etkilediği ortada kuşkusuz. Özellikle sınır illerinde kiralar artıyor. Vasıfsız işçilerin Suriye'den gelenlerle rekabeti arttı. Bu da bir rahatsızlık yaratıyor, az evvel siz de belirttiniz. Ekonomik yaşama katılması Suriyelilerin ayrıca bir fırsat olarak da değerlendirilebilir. Ekonomi üzerindeki bu bağlamdaki görüşlerinizi alalım.
Çok olumlu örnekler maalesef çok vurgulanmıyor. Oysa buraya gelen, evet çok doğru, Suriyelilerin büyük bir çoğunluğu savaştan, çatışmadan kaçtılar ama aynı zamanda yoksulluktan da kaçtılar. Şiddet türlü formlarda karşımıza çıkıyor. Ekonomik şiddet de bunun bir parçası. Ve burada ayakta durmaya çalıştılar. Ama hepsi böyle değildi. Gelenlerin bazıları buraya bilgi birikimlerini, bunu da bir ekonomik değer olarak düşünmek zorundayız. Beyin göçü denilen çok önemli bir olgu var ki Türkiye'yi bu çok incitiyor. Çünkü Türkiye'de tutamıyoruz, beyin göçü veren ülkelerden biri Türkiye. Ama Suriye'den, Irak'tan, Afganistan'dan gelen son derece kalifiye ve son derece yetişmiş beyin göçü olarak aldığımız gençler var, insanlar var. Hepsinin de genç olması gerekmiyor ama bu açıdan da bakmamız gerekiyor. Bir, onlara gerekli fırsatları sağlamak. İkincisi, cebinde bir sermayeyle, maddi birikimle gelip burada iş kuranlar var. Bunları da düşünmek durumundayız. Şöyle bir noktanın altını çizmeyi çok önemsiyorum. Uluslararası göç, insanlık tarihi kadar eskidir ve karşı durmaya çalışmak, birlikte hareket etmekten daha büyük zarar getirir. O yüzden göç hareketlerini yönetebilmeyi, göçle birlikte hareket edebilmeyi, günümüzün güncel göç problemlerini iyi çözümleyebilmeliyi başardığımız ölçüde biz bunu bir ekonomik varlığa da dönüştürebiliriz. Avrupa böyle ayağa kalktı. Amerika Birleşik Devletleri böyle kuruldu. Eğer Avrupa 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bilhassa bugün hayranlıkla herkesin izlediği Almanya gibi ülkeler, Fransa gibi yabancı iş gücü göçüne kapılarını açmasalardı, kendi insanları orada bugün bu refahı yine yaşayamayacaklardı. Ekonomik nedenlerle de yapılan göçü bir fırsata çevirmek ama bunu yaparken de geleni sömürmemek gerektiğini altını çizerek önemli olduğunu söylemek istiyorum. O yüzden hep olumsuz örneklere bakmayalım. Bardağın dolu tarafına da bakalım. Suriyelilerin arasında olabildiği gibi başka uyruklardan da insanlar terörist olarak bugün dünyada dehşet salabiliyorlar maalesef. O yüzden sadece Suriyeliler bu işlere suça bulaşıyorlarmış gibi düşünmeyelim. Yalnız Suriyeliler değil, Iraklılar, Afganlar ve diğer mülteciler, göçmenler kaçak duruma düştükleri oranda sömürüye açıklar. Sendikalaşamazlar, haklarını dile getiremezler. Önlerinde türlü engeller vardır. Onların sesini duyurmak da bizim görevimizdir. Onların katkılarını bu ülkede olumluya çevirmek de bizim görevimizdir. O yüzden gelenlerle var olanlar arasında olumlu köprülerin kurulması ve ekonomiye bunun yansıması mümkündür. Avrupa örneğini bunun için verdim. Çok önemsiyorum. Amerika Birleşik Devletleri örneği, Kanada örneği, Yeni Zelanda, Avustralya, bakın bunlar hep gelişmiş G20 ülkeleri göçle bu zenginliklerini sağladılar. Tabii kimse arzu etmiyor. Gelen yerine dönsün, hepimiz istiyoruz. Ama eğer gönüllü olarak geri dönemeyecekse geri dönüşü zorlamanın hiçbir anlamı yok ve yasal da değildir.
Evet, insan haklarına da aykırı bir işlem.
Evet.
Bunu da gözden kaçırmamak gerekiyor. Gelenlerin burada nasıl yaşayacağı, nasıl uyum sağlayacağı ve ekonomiyi nasıl entegre edilecekleri üzerinde durmak gerekiyor. Sanıyorum bir yasal düzenleme dün haberi vardı. Yapılacak eğitim düzeyi yüksek olanların, beceri düzeyi yüksek olanların katılımına ilişkindi. Teşekkür ediyorum Sayın Çelebi.
Ben teşekkür ediyorum bu konuya yer verdiğiniz için.
Türkiye'de Suriyelilerin durumu ve etkilerini Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Özden Çelebi ile değerlendirdik. Çanakkale'ye bağlandık ve Çanakkale'deki göçmenleri Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Çanakkale Ofisi sorumlusu Avukat Gözde Tokya'ya bağlanarak bilgileri aldık. Süremizin sonuna geldik. Programı hazırlayan ben Sema Yıldırım, yapım yardımcısı Melda Alpay, yayın teknisyeni Özkan Özdenkoş. Gelecek hafta aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hepinize huzurlu bir hafta dileriz.
Huzur arayan topraklar.